Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahil suresi 110. ayet-i kerimeye kadar gelmiş idik. İnşallah bugünkü sohbetimizde 111. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Bundan önceki ayet-i kerimelerde Rabbimiz bize şöyle demiş idi. Dünya hayatını ahirete tercih edenlerle ilgili olarak Allah bu kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyeceğini söyleyerek, işte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir ki, böylesi kimseler Allah'ın kalbini, kulaklarını ve gözünü mühürlemiş olduğu insanlar gafillerdir. Allah'tan gafil kalmışlardır, peygamberimizin getirdiği ilahi mesajdan uzak kalan kimselerdir dedi. Hiç şüphesiz ki onlar ahirette de ziyana uğrayanların ta kendisidir. Ama bunun karşılığında da Allah'tan gerektiği şekilde sakınan ve bunun içinde bir takım sıkıntı ve eziyetlere maruz kalan, bunu kendilerinden def etmek için de beldelerinden hicret edip ardından da başlarına gelen bela ve musibetlere sabrederek Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden insanların da Allah yardımcısı olacağını belirtti. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette ki çok bağışlayandır, çok koruyandır, çok merhamet edendir ve çok acıyandır demiş idi Allah-u Teala. Bundan sonra da Allah-u Teala şöyle diyecek: يَوْمَ يَئْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. O gün herkes Allah'la karşı karşıya kaldıkları zaman, hem inananların hem de kafirlerin Allah'la yüzleştikleri bir gün gelecek ki o günde kişiye ne malının, ne evladının, ne de kendisinin sahip olduğu ekonomik değerlerin fidye olarak verilip de o gün kurtulmak isteyeceği bir gün olacak da, fakat ne fidyesi, ne fidye verecek olanın fidyesini, ne de şefaatçinin şefaatinin, Allah'tan başka hiç kimsenin yardımının kabul edilmeyeceği bir günde, işte o gün herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve de herkese yaptığının karşılığı da eksiksiz olarak ödenir. Onlara asla zulmedilmez. Evet, böyle bir günle insanoğlu, bütün canlılar, Hazreti Adem'den bizim peygamberimiz ve ondan sonra da kıyamet kopuncaya kadar olan süre içerisindeki yaşayan bütün canlıların karşılaşacakları bir gün, böyle bir zaman, böyle bir durumla karşı karşıya kalacaklar da, herkes o gün kendisinin eliyle, kendisinin başındaki bu içinde bulunduğu ortamdan kurtulmak için, canını kurtarmak için uğraştığı bir gün ve herkese de o gün yaptığı işin karşılığı tam ve eksiksiz olarak Allah tarafından verilecek. Bunda da kendisine kesinlikle bir zulüm, herhangi bir haksızlık da yapılmayacak. Herkes ne kazanmış? Ve tuvaffa kullu nefsin ma amilet ve hum la yudlemun. Her nefse o gün kendi yapmış olduğu işin karşılığı kadarıyla verilecek. Bu konuda yapmış olduğu iyilik ve kötülük adına peygamberimizden gelen mesajları kabul ve ret anlamında ne kadar yakın ve uzak olmuş ise bunun karşılığını gerçek olarak görecek, hak olarak görecek, adaletli bir şekilde görecek ve kendisine bu konuda herhangi bir zulüm de yapılmayacak, adaletsizlik de yapılmayacak. Ne kadar ceza hak etmiş ise o kadar ceza ile kendisi cezalandırılacaktır. Zaten Rabbimizin Allah olması, Rab olması da diğer ilahlardan farklılığı da buradadır. Allah ceza hak eden insana hak ettiği kadar ceza verir. Mükafatı hak edene de gerçek anlamda mükafatını da eksiksiz ve tam olarak verebilecek olan ve bunda da herhangi bir haksızlık yapmayacak olan sadece ve sadece Allah'tır. Ama küfür mantığı böyledir işte. Kendileri hakim oldukları zaman, yönetici oldukları zaman adil olmadıkları için başkalarının da adil olmayacağını zannederler. Allah'tan da böyle bir şey beklerler. Ama Allah-u Teala için suçlunun suçunun karşılığını görmesi, mükafatı hak edenin de mükafatının karşılığını görmesi noktasında Allah'tan kesinlikle bir haksızlık ve adaletsizlik söz konusu olmayacaktır. Bu ayet bize bu şekilde bunu anlatmaktadır. Evet. Bir başka örnek verecek Rabbimiz. Ve daraballahu meselen qaryeten. Allahu Teala bir köyü, bir memleketi de bize misal olarak anlattı. Tabii ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen bir örnek ama biz de bugün etrafımızda buna benzer örnekleri görebilmekteyiz. Nasıl bir kariye, neresi burası? Tabii Kur'an'da açıkça buranın nere olduğu belli değil ama anlatılanlardan, verilen örneklerin, örneğin konumundan, bahsedilen olaylardan buranın Mekke olduğunu biz anlıyoruz. Mekke şehrini Rabbimiz Kur'an'ın birçok ayetlerinde emin bir belde olarak tarif etti. Buraya sığınan insanların korunduğundan, Allah tarafından kollandığından bahsetti. Nitekim tarihteki olaylara baktığımız zaman da bunların gerçekten emin bir belde olduğuna tanık olmaktayız. Kureyş suresinde de Rabbimiz zaten فَلْنَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ bu Kabe'nin Rabbine ibadet edin ayetinden öncesinde korkudan ve açlıktan emin kıldığını da Rabbimiz hem kış aylarında hem yaz aylarında çeşitli nedenlerle buraya da bir ekonomik canlılık meydana getirmek suretiyle aslında bu Mekke şehrinde herhangi bir zirai bir tarım yapılamamasına rağmen, ziraatçılık yapılamamasına rağmen ama bugün giden insanlar da orada binbir çeşit sebze ve meyveyi görebilmektedirler. O günde Rabbimiz orada bir ekonomik canlılık meydana getirmek suretiyle o belde halkına her türlü nimeti verdiğinden bahsediyor o ayet-i kerimede Kureyş suresinde. Yazda ve kışta insanları doyurduğundan ve oranın korkudan da emin bir belde kıldığından bahsederek o halde فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ bu Kabe'nin Rabbine, bu beytin Rabbine sizler ibadetinizi, Allah'a olan kulluğunuzu sadece ve sadece Allah'a yapın, bu Kabe'nin sahibine yapın demiş idi. Bu ayet-i kerimede de Allah bu beldeyi insanlara örnek veriyor. Kânet âmineten, mutmeinneten, ye'tiha, rizkuha ragaden min külli mekanin diyor. Yani şöyle dedi Allah-u Teala, güven ve huzur içinde her yerden rızkı bol bol kendisine geliyordu. Ye'tiha rizkuha ragaden min külli mekanin. Her bir mekandan buraya bol bol rızıkları Allah-u Teala getirtiyordu. Öyle veya böyle burada yaşayan insanların rızık konusunda herhangi bir rahatsızlıkları, herhangi bir endişe ve kaygıları yoktu. Ama buna rağmen ne yaptılar? Fekeferat bi en'umillahi. Allah'ın bunca nimetlerini o Mekke'de yaşayan toplum, yani Mekke müşrikleri Allah'tan gelen bu nimetleri görmezlikten gelerek bir başkasından bildiler. Allah'tan gelen nimetleri küfrettiler. فَاَدَاكَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُعِ وَالْخَوْفِ bunun üzerine de Allah-u Teala bu Allah'ın nimetlere nankörlük etmelerinden dolayı, bunun üzerinde o belde halkının yaptıklarından dolayı Allah onlara açlık ve korkuyu ne yaptırdı? Tattırıverdi de فَاَدَاكَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُعِ وَالْخَوْفِ korku ve açlık elbisesini Allah-u Teala onlara giydi. بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ onların yapmış oldukları iş sebebiyle ne yapmışlardı? Yaptıkları şey Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük beslemek, Allah'ın karşılığı nimetlerine karşı şükürde şükretmemek ve şükür konusunda Allah'tan başkalarına teşekkür etmek. Evet, demek ki o zaman bugün biz de içinde bulunduğumuz nimetlere şöyle bir baktığımız zaman Allah korusun bu Mekke müşriklerin düştüğü hataya düşmememiz, Peygamberimizin bize ulaştırdığı mesajlara hakkıyla Allah ve Peygamberin istediği şekilde sahip çıkmak gerekir. Yoksa Allah korusun işte bu kafir, küfür mantığının içerisinde oluruz, şirkin içerisinde olabiliriz. Allah'ın nimetlerine nankörlük etmek veya bu nimetleri başkasından bilmek Allah korusun Allah'a olan, Allah'ın bizim üzerimizdeki haklarından en önemlisinin yerine getirmemiş oluruz. Sık sık söylediğim bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Allah'ın bizim üzerimizde hakkı var. Bizim de Allah üzerinde hakkımızın olduğunu Peygamberimiz söylüyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah, Allah'ın bizim üzerimizde hakkı nedir diye sordukları zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmamaktır. Bizim Allah üzerinde, kulların Allah üzerindeki hakkı ise ortak koşmayan, Allah'a ortak koşmayan bir kuluna azap etmemesi de kulun Allah üzerindeki hakkıdır, diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Evet, Allah'ın nimetlerine o insanlar hem böyle bir beldeyi emin kıldı, güven içerisinde yaşadılar. Biz de içinde bulunduğumuz toplum içerisinde, yaşadığımız belde içerisinde güven içerisinde yaşıyoruz. Ve Allah o günkü Mekke müşriklerine verdiği gibi bizlere de sonsuz ve sayamayacağımız kadar nimetler veriyor. Biz onların yaptığını yapmayalım. Onlar Allah'ın nimetlerini nankörlük ettiler. Biz ise şükrümüzü, Allah'a olan şükrümüzü artıralım ki Allah bize açlık ve korku elbisesini giydirmesin inşallah. Evet. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ Onlara bu böyle bir nimet içerisinde, nimete karşı nankörlük etmelerinden sonrasında Allah-u Teala onlara peygamberlerini, Resulünü, elçisini gönderdi de o peygamber onlardan birisiydi. Bilmedikleri, tanımadıkları birisi değildi. Peygamberimizin hayatında daha öncesinden bilmiş olmaları, peygamberimizin ahlaken hem ticari ahlak olarak hem de toplum içerisindeki saygınlığı olarak onların sürekli güven duydukları ve emin oldukları bir insandı. Peygamberimize emin denmesi hem ahlak yönünden hem de sosyal yönden, her yönden peygamberimizin ekonomik yönden de güvendikleri bir insandı. Onun için de Mekke müşrikleri peygamberimize El Emin lakabını takmışlardı da, ama ne zaman ki peygamberimiz onlara ben Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi, o gün bu Emin lakabının peygamberimiz için onlar açısından hiçbir önemi kalmadı. Allah da onlara kendilerini hatırlatarak dedi ki وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ Size sizden birisi olan bir peygamber geldi. Ama o halde sizden birisi olmuş olması demek, yani sizin tanıdığınız birisi, hatasını da sevabını da bildiğiniz birisi, yanlışını da doğrusunu da siz tanıyorsunuz. Ve bugüne kadar o peygamber, bizim peygamber seçtiğimiz insanda herhangi bir yanlışlık, herhangi bir eksiklik, herhangi bir sizin hata olarak görebileceğiniz bir şey de yok idi. Ama buna rağmen siz ne yaptınız? Fekezzebuhu. O peygamberin getirdiği mesajı yalanladınız. Peygamberimizin getirdiği vahye siz yalan dediniz. فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Onların peygamberimizi getirmiş olduğu mesajı yalanlamalarından dolayı da Allah-u Teala onları azap yakaladı. وَهُمْ ظَالِمُونَ Onlar dolayısıyla da zalimlerden oldu. Zalimlerden olmaları sebebiyle, niçin zalim oldular? Zalim olmaların sebebi peygamberimizin getirdiği mesaja karşı çıkmaları, mesajı reddetmelerinden dolayı. İşte demek ki Allah ve peygamberimizin getirmiş olduğu ilahi mesaja karşı çıkmak zulümdür. Çünkü Allah ve peygamberi reddetmek demektir. Halbuki bunlar reddedilmemesi gerekenler, doğru olan bu idi. Yanlış olan onu reddetmekti. Yanlışın peşinde gitmekse zulümdür. Rabbimiz de bunu bizlere hatırlattıverdi ve böylece de bunun üzerine onlar zulümlere devam ederken azap onları ne yapıverdi? Yakalayıverdi. فَكُلُوا مِمَّا رَزَكَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا Allah'ın o kadar çok rızkı var ki dünyada, rızık konusunda zaten Rabbimiz bize insanların rızkı konusunda ekonomik yönden bize kefil olmuş. Hiçbir canlıyı aç ve açıkta bırakmayacağını söylemiş. Bu yönden kefildir. Dikkat ederseniz bütün yeryüzünde sürünen hayvanlar, canlı, cansız bütün varlıkların Allah tarafından rızıklandırıldığını hepimiz görüyoruz. Kuşların, efendime söyleyeyim, yerde sürünenlerin, uçanların, yürüyenlerin, yürüyemeyenlerin hepsine Allah rızkını veriyor. Ki bu kadar hayvanlara bile rızık konusunda bu kadar şeffaf davranan, bu kadar onlar rızkını tekefül eden Allah'ın halifem dediği varlığın da, yani insanoğlunda rızkını tekefül etmemesi düşünülemezdi. Ama biz insanlar maalesef bu konuda, yani Rabbimiz bize böyle bir garanti vermiş olmasına rağmen bu rızık konusundaki endişemiz, kaygımız nedendir bilemiyorum. Yani neden bu kadar insanoğlu rızık konusunda, halbuki Rabbimiz şu konuda bize garanti vermiyor. Yani bir kulun imanını iradesine bırakıyor. bu konuda ben senin imanına tekeffül etmiyorum, garanti veriyorum demiyor. Sen kendin düşüneceksin, kendin seçeceksin diyor. Ve insanın cennet ve cehennemlik olması konusunda Allah ben buna kefilimdir demiyor. Bunu sen kazanacaksın diyor. Ama insanoğlu Allah'ın garanti ettiği rızık konusundaki endişesi, kaygısı, taşası, araştırmasını maalesef cennetlik ve cehennemlik olması konusunda bu kadar gayret keş olmuyor, bu kadar gayretli olmuyor. Halbuki esas gayreti bu konuda imani konularda Allah'ın Rablığı konusunda cenneti ve cehennemi kazanma noktasında olması gerekirken tam tersine Allah'ın garanti altına aldığı rızık konusunda insanoğlu çok daha acayip bir araştırma içerisinde oluveriyor. Da Allah da dedi ki fekulu yiyin. Nereden yiyeceğiz biz? Mimma razakakumullahu, Allah'ın rızıklarından yiyin. Halalen tayyiben, Allah'ın rızıkları içerisinde temiz ve helal olanlarından yiyin. Ey insanlar, Allah'ın size helal, bizim birinci rızık olarak adlandırıldığımız, yememiz gereken şeyler helal olacak ve de hoş olan şeylerden yiyin. Ama bundan sonra da veşkuru ni'metallahi, Allah'ın nimetlerinde teşekkürü de unutmayın. İn kuntum iyyahu ta'budun, eğer siz gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, eğer kulluğunuzda samimi iseniz, muhakkak ki sizin yapmanız gereken şey Allah'ın size vermiş olduğu rızıklara karşı teşekkür etmektir. Evet, burada helal ve harama riayet etmek Allah'a ibadetin ölçüsü olarak sunulmuştur. Allah'ın kulları oldukları söyleyenler, temiz ve helal olan yerler, ona şükrederler, haram ve pis şeylerden de kaçınırlar. Burada müminde olması gereken üç özellik gördük. Bir, Allah'ın kullarını oldukları söyleyen Müslümanlar, samimi insanlar, temiz ve helal olan şeylerden yiyecekler. Bunu yemekle de kalmayacaklar, ona teşekkür edecekler. Ve de üçüncü olarak da haram ve pis şeylerden Müslüman, mümin kaçınmasının gerekli olduğunu biz bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Evet, Allah helal olanları bize bu şekilde belirttikten sonraki helaller sayılamayacak kadar çoktur. Onun için de Kur'an'da helaller sayılmamıştır. Ama bundan sonraki okuyacağımız ayette de göreceğimiz gibi Allah ise haramlar sayılabilecek kadar az olduğu için haramları da bize saymıştır. Ve de diyor ki اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ. Evet, şunlar haramdır sizin üzerinizde de. El-meytete, ölü. Ve-deme, kan. Ve-lahme l-hınziri, ve domuz eti. Ve-ma uhille li-gayrillahi bih, ve Allah adına kesilmeyen, Allah'tan başkasının adı anarak kesilen, helal olan temiz bir hayvan da sizin için haramdır artık. Yani bir koyunun eti yenen bir hayvandır. Yenmesinde Müslüman açısından sakınca yoktur ama Allah adına kesilme, yani Bismillah kelimesi bile bile unutkanlık eseri olmaksızın, bir zuhul eseri olmaksızın kasten terk edilirse, ben Bismillah demeyi çekmeden kesmek istiyorum gibi böyle bir fevri bir ifadeyle eğer bir koyun veya eti yenen bir hayvan kesilirse bu da Müslüman için haram olur. Bu da Müslüman için yenmeyen hayvanlardan oluverir. Bunları da Allah 4 tanesini burada saydı. Tabii ki başka surelerde de Bakara suresinin 173. ayeti var, Maide'nin 3. ayeti var, En'am 145'te Allah-u Teala bunları bizlere sayıyor. Ama burada geçen bu ayet-i kerimede bize hatırlatılan 4 tanesini Allah haram olarak belirtti. فَمَنَزْدُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Ama kim de zaruret hasıl olursa, mecbur kalırsa, o da sınırı aşmadan yerse, Allah böyleleri içinde diyecek ki fe innallahe gafurur rahim. Allah böyle bir durumda da kuluna karşı merhameti ve acıması ve bağışlaması çok olduğu için de böyle bir durumda insanın ölmemesi için ona haram olan şeyleri de müsaade ediyor, izin veriyor. Ama bu müsaadede de belli sınırlar, belli ölçüler vardır. İslam bilginleri demişlerdir ki bir, bu yani Allah korusun bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan insan veyahut da susuzlukla karşı karşıya kalan insan, eğer bunu haram olan şeyin dışında helal bir şey kalmamışsa, etrafına baktı çekti ve bu insan helal bir yiyecek veya içecek bulamadı, ama hiçbir şey araştırmaya girmeden de yanımda haram olan bir şey var, hemen bunu içivereyim dememeli veya yiyeyim dememeli. Yani bu konuda bir araştırma içerisinde olacak. Araştırmalar neticesinde helal olan bir şey bulamayacak ve de gerçekten ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olacak. Böyle bir durumda bu Müslüman bir bu yediği içtiği haram olan şeyin bir kere helaldir demeyecek, bu haramdır diyecek. Bu yediği ve içtiği şeyin haram olduğunu bilecek dedik. İkinci madde olarak da bundan, yani bu tam fırsat denk gelmiş, İşte böyle bir şey de keyif alarak, zevk alarak, bundan haz duyarak içmeyecek. Bundan ikrah edecek, tiksinecek. Rabbim ben bunu isteyerek içmiyorum. Ama hayati bir tehlike söz konusu olduğu için ben bunu içiyorum diyecek. Üçüncü olarak da bu yemesi ve içmesi haram olan şeyi karnını kabasa doyuruncaya kadar içmeyecek ve de yemeyecek. Sadece o hayati tehlikeyi atlatacak kadar yemiş olacak. Allah-u Teala bu şartlar içerisinde bir Müslümanın böyle bir hayati tehlike söz konusu olduğu zaman haram olan şeylerin yenmesinde ve içilmesinde herhangi bir sakınca görmemiştir dediğimiz şekliyle. Ve bunu da Allah-u Teala'nın böyle bir şeye izin vermesi de kullarına olan acımasından, merhametinden ve onlara karşı olan böyle bir tehlike anında Allah korusun Allah-u Teala bunu da haram kılmış olsaydı, o zaman insanların belki de birçokları ölüp gideceklerdi. Ama Allah-u Teala böyle bir şeye iznin vermiş olması kullarına olan acımasından ve merhametinden dolayıdır. Evet. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ O dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak, dillerinizin uydurduğu, kendinizin uydurmuş olduğu kurallara dayanarak Allah'tan gelmiş bir helaldir ve haramdır tasnifi olmaksızın tamamen kendi istek ve arzularınızla bir yalanlara dayanarak hada halalun ve hada haramun, bu helaldir, bu haramdır demeyin. Böyle bir şey yapmayın. Böyle bir şey yaparsanız bu Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. O zaman liyefteru alallahil kedibe, Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. İnnellezine yefteruna alallahil kedibe, kim de Allah'a yalan iftirasında bulunursa, böyle bir şey yalan uydurmuş olursanız o zaman da siz ne yapamazsınız? La yuflihun, siz felaha, kurtuluşa eremezsiniz dedi Allah-u Teala. Bu ayet-i kerime açıkça haram ve helali belirleme hakkının sadece Allah'a ait olduğunu gösteriyor. Veya bir başka deyişle kurallar bu haram ve helal koyma, helalleri ve haramları belirleme noktasındaki kurallar koyma yetkisi sadece ve sadece Allah'ındır. Bu nedenle helal ve haramı belirleme yeltenen kimse, yeltenen herkes onun Allah'ın haklarına tecavüz etmiş olur. Elbette ilahi emri nihai otorite olarak kabul eden bir kimse, belirli bir şeyin veya hareketin haram mı yoksa helal mi olduğunu bundan çıkarabilir. Haramı ve helali belirleme yetkisinin haksız yere üstlenmek iki nedenden dolayı Allah'a karşı yalan uydurmak olur. Birincisi, böyle bir kimse kitabı göz önüne almaksızın, yani Kur'an'da belirtilen ilkeleri göz önüne almaksızın, kendisinin helal ve haram dediklerinin Allah tarafından helal ve haram kılındığını söyler veyahut da Allah'ın helali ve haramı belirleme yetkisinden vazgeçtiğini ve insanların hayatlarıyla ilgili hükümler koymada serbest bıraktığını söylemek ister ki bu iddia da her biri ayrı ayrı olarak Allah'a karşı uydurmuş olan yalan ve bir iftiradan ibarettir. Biz bu ayet-i kerime açıkça bize belirtiyor ki helal ve haram koyma yetkisi sadece ve sadece Allah'a aittir. Kulların helal olan bir şeyi haram, haram olan bir şeyi de helal kılma yetkileri yoktur. Bu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da böyledir. Nitekim Peygamberimizin eşlerinden birisinin isteği üzerine Peygamberimiz kendisine helal olan bir şeyi haram kıldığı zaman Allah-u Teala hemen Peygamberimizi uyarmıştı. Sen helal olan bir şeyi kendi nefsine haram kılamazsın diye. Evet. Tabii bunu günlük hayatımızda birçok şeylerde helaller ve haramlar konusunda Allah'ın bize vermiş olduğu bu emirleri Allah'tan başkasından almamalıyız. Bu yetki tamamen Allah'a aittir. Allah ve peygambere inanmış olan bir Müslümanın bu konuda hiç tereddüt etmeksizin Allah ve peygamber neyi bize alın demişse almalı, neden de bizi kaçının demişse kaçınmalıyız. Bu konular ciddi konulardır. Gerçekten mümin kişinin, iman ettim diyen insanın ihmal etmemesi gereken, üzerinde dikkatle ve titizlikle durması gereken konulardır. Evet. Meta'un galilun ve lehum azabun elim. Bu Allah'a yalan ve iftira eden ve böylece de helal ve haramlar konusunda Allah ve peygamberin dışında kendilerince bir takım helal ve haramlar belirleyerek bundan da bir takım menfaat uman insanlar olabilirler. Allah da dedi ki bunlar için meta'un galilun. Şunu hatırda tutsunlar ki onlar bu dünyada azıcık biraz metan alırlar, nimetlenirler. Birazcık geçinme konusunda onlara bir takım kolaylıklar verilebilir ama velahum azabun elim, onlara elim bir azap da gelecektir. Onu da bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet. Ve alellezine hadu harramna. Allahu Teala Yahudileri üzerine bir haram kılması var. Onların yapmış olduğu aşırılıklardan dolayı. Neden aşırılık oldu? Faiz konusunda bunlar aşırıla gittiler. Cumartesi konusunda bunlar aşırıla gittiler. Hem faiz konusunda kendileri hem Tevrat'ta, Musa peygamberimize gelen Tevrat'ta bu haram kılınmış olmasına rağmen onlar bu konuda duyarlı davranmadılar da kendileri içlerinde bazen faiz ayetlerini kendileri için haramdır derken Yahudi olmayan birisinden de kat paket faiz alınabileceğini söylediler de işte Allahu Teala bunların bu aşırılıklarından dolayı diğer insanlara helal olan bazı şeyleri Yahudilere haram kılmıştı da bu ayet bize bunu hatırlatıyor. Yahudi olanlara da bundan önce de sana anlattıklarımızı haram kılmıştık. Yani bugün Müslümanlara helal olan bir şeyleri o gün Allahu Teala Yahudilere haram kılmış da ma kasasna aleyke min kablu. Bizim sana anlattıklarımızdan Allahu Teala onların için haram kıldığı zalimlerini söyleyecek. Neçen ve ma zalemnahum ve lakan ve enfusuhum yazlimun. Allahu Teala'nın onlara haram kılmasının sebebi, haram olmasının sebebi biz onlara zulmetmedi Allahu Teala. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Onların yapmış oldukları yanlışlıklardan dolayı. En'am suresinin 146. ayet-i kerimesinde Yahudi olanlara da her tırnaklı hayvanı haram kıldık ayeti geçer. Burada kastedilen şey işte onların yapmış oldukları yanlışlıklar sebebiyle. Cumartesi konusunda onlar yanlışlık yaptılar. Faiz konusunda yanlışlıklar yaptılar. Peygamberlerini öldürme konusunda onlar yanlışlıklar yaptılar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Mekke'de yaşayan Yahudiler dediler ki sen bizden birisi olmuş olsaydın kabul ederdik dediler. Ama kendilerinden olan peygambere de onlar kabul etmemişlerdi. Allahu Teala dedi ki sizin içinizden de ben peygamber gönderdim ama siz onları kabul etmemiş idiniz dedi. Evet. Tümme inne rabbeke. Ama senin Rabbin bu kadar bunların yanlışlıklarına, bu kadar yanlışlıklara, Mekke müşriklerin yanlışlıklarına ve insanların, Müslümanım diyen insanların da yanlışlıklarına rağmen tümme inne rabbeke lillezine amilu su'e bi cehaletin. Gerçekten senin Rabbinin o insanların zaman zaman cehaletle, yanlışlıkla bir cahillik eseri olarak yapmış oldukları kötülükleri de Allahu Teala tümme tabu eğer onlar tövbe ederlerse min ba'di zalike ve aslahu ve bundan sonra da tövbe ettikten sonra bundan pişmanlık duyduktan sonra yaptıkların bir hata olduğunu anladıktan sonra Allah'tan af dilerler, özür dilerler ve hareketlerini düzeltirlerse aynı hatada ısrar etmezlerse inna rabbeke min ba'diha lagafurur rahim hiç unutma ki senin Rabbin bunların tövbe etmelerinden ve yollarını düzeltmelerinden sonra karşı Allahu Teala çok bağışlayıcıdır, çok affedicidir, merhamet edendir. Onların bu hatalarını tamamen silendir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadisi var. Ettaibu kemen la zembelet der. Tövbe eden adam hiç günah işlememiştir. Tabii ki tövbesinden nasuh bir tövbe olacak, samimi bir tövbe olacak, içtenlikle yapmış olacak ve bu hatasında ısrarcı olmayacak. O hatadan vazgeçtiği gibi o davranışı düzeltme de, doğrusunu da yapmış olacak. Yanlıştan vazgeçtikten sonra yanlışı terk edecek ve de doğru olan ne ise Allah ve Peygamberimiz nasıl bize tarif etmişse doğru olan şeyi de ona yapacak. Bir de örnek veriyor Allah-u Teala. İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten lillâhi hanifen ve lem yekü minel müşrikîn. O peygamber ki bizim daha önce geçmiş olan peygamberlerimizden bir tanesi, Allah-u Teala onu bize örnek veriyor. Bakın diyor, size bir peygamber geldi. İbrahim peygamber gerçekten hakka yönelen, Allah'a itaat eden bir önderdi ki o peygamberimiz Allah'a ortak koşanlardan değildi. Peygamberimizin, İbrahim peygamberimizin böyle biri. Burada ayet-i kerimede geçen tek bir ümmetti şeklinde de İbrahim başlı başına bir ümmetti de anlayabiliriz. Çünkü o dönemde dünyada İslam sancağını taşıyan tek bir insan, tek bir Müslümandı. Dünyanın geri kalanı küfür sancağını taşıyorken İbrahim peygamberimiz tek başına mücadele ediyordu. Allah'ın bu kulu, bu peygamberi normalde bir topluluk tarafından yürütülen bir görevi yürüttüğü için tek bir kişi değil, başlı başına bir topluluk, bir ümmetti şeklinde de bu ayet-i kerimede inne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten lillâhi hanifen denmesi de bu yönden, bu sebepten dolayıdır. O İbrahim peygamberimize Allah'a itaatkardı, muvahhid bir Müslümandı. Yani tevhid akidesini yaymaya çalışan, tevhid akidesini, tek bir Allah'a inanma düşüncesini yayan bir Müslümandı. Ve hiçbir zaman da o peygamberimiz, İbrahim peygamberimiz müşriklerden olmadı. Aksine şakiren li en'umihi, o peygamberimiz ki, İbrahim peygamberimiz ki Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetlere şükrederdi. Ve de içtebahu ve hedahu ila sıratın müstakim, Allah onu seçmiş ve doğru yola da kendisini iletmiş idi. Evet, İbrahim peygamberimizin hayatına şöyle kısaca Kur'an'ın çeşitli yerlerinde İbrahim peygamberimiz bize zaman zaman anlatılmıştır. Gerçekten bütün hem Yahudilere gönderilen o Musa aleyhisselam olsun, Süleyman peygamberimiz olsun gelen, hem de bizim peygamberimizin birleştiği bir peygamberdir. Onun için Allah-u Teala Yahudilere de burada gelin sizin bakın yanlışlığınızı burada, İbrahim peygamber de sizin gibi bir Allah inancı yoktu onda. O bir muvahhid bir Müslümandı. Tek bir Allah'a inanırdı ve de Allah'ın nimetlere karşı sizin gibi nankörlük yapmaz ve Allah'ın nimetlere teşekkür ederdi. Bunun için de Allah onu seçti, örnek gösterdi ve hedahu ila sıratı müstakim, o sıratı müstakim üzere olan da bir ve dosdoğru yola iletilmiş olan bir peygamberdi. O peygamberimize Allah-u Teala ve ateynahu fit dünya haseneten, o peygamberimize Allah dünyada da güzellik vermiş idi ve innehu fil ahireti lemine salihin, ve ahirette de o peygamberimiz salihlerden oldu. Salihlerden olacaktır. Allah ona hem dünyada hem de ahirette yapmış olduğu, vermiş olduğu mücadelenin karşılığı olarak da kendisine salihlerden kılacaktır. Memnun kaldığı kimselerden kılacaktır. Tümhe evhayna ileyke, ey peygamberim diyor Allah-u Teala peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a hitap ederek, biz sana vahyettik ki enittebi' millete İbrahim'e hanife, doğrudan doğruya sana dönerek muvahhid bir Müslüman olarak, doğruya yönelen bir peygamber olarak İbrahim'in dinine uy diye biz sana vahyettik. Tabii ki bu vahiy sadece peygamberimize değil bize de vardır. Bizim de yönelmemiz gereken tek şey varsa odur. Ve mâ kâne minel müşrikîne, ve hiçbir zaman o müşriklerden olmadı. İnşallah biz de müşriklerden olmayacağız. İnnemâ cu'ile sebtu alellezîne ihtelafû fîhî ve inne rabbeke leyahkumu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. O Yahudiler ki onlar cumartesi konusunda, ancak onda ihtilaf edenlere farz kılınmıştı. Cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz kılınmıştı. Kıyamet günü Rabbin muhakkak ki onların ihtilafa düştükleri şey hakkında aralarında muhakkak ki hüküm verecektir. Evet, bu kafirlerin birinci itirazına, yani Mekke müşriklerine de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama şöyle bir itirazda bulunmuşlardı. Yani Peygamberimizin hem sen Musa'dan bahsediyorsun hem de Musa'nın helalleri haramlarıyla senin helal ve haramların farkıdır. İbrahim Peygamberimizin de Allah tarafından burada zikredilme sebebi de o. Peygamberlerimiz arasında tevhid konusunda, yani Allah'ın tekliği konusunda, akide konusunda farklılıkların olmadığını biz görüyoruz. Ama ibadet konusunda, haramlık ve helallik konusunda farklılıklar vardır. İşte Musa aleyhisselamın kavmine Allah-u Teala bazı farklılıklar kırmıştır. Ama ondan sonrasında bugün Yahudilerin de muhatap oldukları ayet ve muhatap oldukları kutsal kitap bu Kur'an olduğu için onlardan da artık bu hüküm peygamberimize bu ayetlerin gelmiş olmasıyla onlardan da kalkmış idi. Güya Mekke müşrikleri peygamberimize inanmak isteyen insanların kafasını bulandırmak istiyorlardı. Bu bir gerçek peygamber olmuş olsaydı, madem Musa aleyhisselam da Allah tarafından gönderilen bir peygamber, Muhammed aleyhisselam da Allah tarafından gönderilen peygamberse, ikisinin helal ve haramları böyle farklı farklı olmamalıydı gibi böyle sözler söylüyorlar da Allah-u Teala bunun için bu ayetleri göndererek, bakın o Musa aleyhisselamın kavmine yasaklananlar onlar için özel bir maddelerdir, özel bir olaydır. Çünkü onlar aşırılıklardan dolayıydı. İbrahim peygamberin dininde ise Muhammed aleyhisselamın getirdiğiyle İbrahim peygamberin getirdiği arasında farklılıklar yoktur. Aynı şeyleri söylüyorlar diyor Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet. Cumartesi konusunu da böyle dedi. Cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz kılınmıştı. Kıyamet günü Rabbin muhakkak onların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Kim doğru söylemiş, kim yalan söylemiş o da ortaya çıkacaktır dedi Allah-u Teala. Bundan sonra peygamberimize ve bütün Müslümanlara hitap ederek Allah şöyle dedi. اُدْعُ لَسَّبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Ey peygamberim ve ey din anlatan din tebliğcileri! اُدْعُ لَسَّبِيلِ رَبِّكَ ayet kerimesiyle bizlere ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama söylenen tebliğde dikkat etmemiz gereken bir husus bize hatırlatılıyor. İslam'ın tebliğ ile ilgilenenler için bu husus çok önemlidir. Bu konuda, yani tebliğcilere şu iki şeyi göz önünde bulundurmalarımız gerektiği bize belirtiliyor. Hikmet ve güzel öğüt. Hikmet bir kere Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın, yani Kur'an'ın pratiğine biz hikmet diyoruz veyahut da şöyle de diyebiliriz. Kişinin tebliği sırasında dikkatli ve basiretli olması, bunu körü körüne yapmamasıdır. Hikmet hitap edilen kişinin zihin, yetenek ve şartlarını göz önünde bulundurulmasını, mesajın bunlara uygun bir şekilde iletilmesini gerektirir. Bundan başka aynı metot herkese ve her gruba uygulanmamalı. Aksine önceden muhatabın hastalığı teşhis edilmeli ve ona göre zihin ve kalbi uyararak tedavi edilmelidir. Güzel öğütle de iki noktayı vurgulamak istiyoruz. Birincisi, kişi muhatabını sadece mantıki İkna metotları değil, aynı zamanda duyguların da cezbedecek bir şekilde inandırmaya çalışmalıdır. Aynı şekilde kişi sadece sapıklık ve kötülüklerin yasak olduğu konusu üzerinde durmamalı. Aynı zamanda insan doğasında var olan kötülük aleyhtarı tutumu karşısındaki insanda da uyandırmaya çalışmalıdır. Bu kötülüklerin sonuçlarıyla da muhatabını uyarmalıdır. Bunun yanı sıra kişi karşısındakine hidayetin ve iyi amellerin mükemmel ve doğru olduğunu mantıken kabul ettirmeye çalışmakla kalmayıp, aynı zamanda onu sevdirmeye de çalışmalıdır. Öğüt olarak ikinci bir husus olarak da şunu söyleyebiliriz. Öğüt karşısındakinin mutluluğu ve refahını düşündüğünü gösterir bir tarzda olmalıdır. Öğüt verenin karşısındakini küçük gördüğünü veya kendi üstünlüğüyle övündüğünü gösterecek hiçbir davranışı olmamalıdır. Aksine karşıdaki kimse öğüt verenin kendisini düzeltmek ve mutluluğa ulaştırmaya çabaladığını da hissettirmelidir. En güzel şekilde onlara bir mücadele et ayeti var. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ O din anlattığın insanlarla konuşurken, mücadele ederken de en güzel şekilde mücadele et emri kişinin tatlı bir dile sahip olması, soylu bir davranış göstermesi, akli ve cezbedici fikirler öne sürmesi ve polemik, tartışma ve karşıtlıklar içine düşmemesi gerektiğinin ifade edildiğini anlıyoruz. Başkalarıyla en güzel şekilde mücadele eden kimse, suçlamalara, çarpık fikir ve iğneli sözlere yönelmez. Karşısındakini mat etmek ve tartışmada kendi üstünlüğünün alkışlanması için onunla da alay da etmez. Çünkü bu tür davranışlar inatçılık ve dik başlığa neden olur. Bunun tam tersine öğüt veren kişi karşısındakini alçak gönüllü ve basit bir şekilde ikna etmeye çalışır ve karşısındakinin çarpık fikir ve kısır döngülere girdiğini gördüğü zaman onun daha çok saptırmaması için tartışmayı da hemen bırakıverir, hemen tartışmayı da orada kesiverir. Zaten Rabbimiz Teala Hazretleri de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ali İmran suresinde eğer sen yumuşak olmasaydın bu insanlar senin etrafında toplanmazdı der. O halde din anlatan insanlar da bu açıklamaların ışığı altında bilhassa karşımızdaki insanı mat etmek ve yıkmak adına değil fikir teatisinde onun sahip olduğu inanç düşüncesini hakaret ederek değil yanlış olduğunu söyleyerek bizimkinin doğru olan neyse onu söyleyelim o kendisinin yanlış olanı bulmasına yönlendirme gibi bir gayretin içerisinde olmamız gerektiğini ben bu ayet-i kerimeden böyle anlıyorum. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi ve huve a'lemu bil muhtedin. Şüphesiz Rabbin, senin Rabbin, yolundan sapan kimseyi en iyi bilen odur. En çok bilen Allahu Teala'dır. Yoldan, hidayetten uzak kalan insanları da en iyi bilen Allahu Teala'nın olduğunu Rabbimiz bize böylece açıklayıverdi. Allah'ın yolundan sapanları en iyi bilen odur ve de o hidayete ulaşan kimseleri de en iyi bilecek olan odur dedi Allahu Teala. Ve in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih ve le in sabertum lehu ve hayrul lisabirin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında amcası Hazreti Hamza'yı kafirler arasında kafirler tarafından Hazreti Hamza'ya yapılan biliyorsunuz işkence var. Burnu ve kulakları kesilmiş, ciğeri çıkarmış bir şekilde görünce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir söz söyledi. Allah'a and olsun ki eğer Allah bana zafer verirse senin yerine 70 kişiyi böyle yapacağım diye yemin etti de bunun üzerine Allahu Teala bu Nahl suresinin 126. ayetini indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeminine kefaret verdi ve de onu peygamberimiz böyle bir hareket yapmadı. Yani ne demek istiyordu eğer peygamberimize Allah-u Teala şöyle dedi. Ve in akabtum eğer sen ceza vereceksen fe'akibu bimithli ma uqibtum bihi size yapılan işkencenin misliyle verin. Bu konuda fazla aşırılığa kaçmayın. Ve le in sabertum eğer sen sabredersen bu konuda sabırlı davranırsan, isyan etmezsen, aşırıla kaçmazsan, lehu ve hayrul lisabirin, o da sabredenler için daha hayırlıdır. Hayırlı bir iş yapmış olursun. Vasbir ve ma sabruke illa billah. Hiç unutma ki sabret, senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Vasbir ve ma sabruke illa billah. Sakın bu konuda aşırıla kaçma, sabırlı ol. Ve de sabrın senin ancak Allah'ın yardımı iledir. Bakara suresinde zaten Allah-u Teala öyle diyor ya. Ya eyyühellezine amenü üsteinu bis sabri ve salâ. Ey iman edenler, ey inananlar Allah'tan sabırla ve de namazla yardım isteyin. İnnallâhe ma'as sabirin Allah sabredenlerle beraber demiş idi. Burada da peygamberimize ve bizlere diyor ki vasbir sabırlı olun ve ma sabruke illa billah. Hiç unutma ki sizin sabrınız ancak Allah'ın yardımı iledir. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ Onlardan dolayı sen üzülme. Bu başına gelen bu sıkıntılardan, bu üzücü olaylardan dolayı da üzülme. وَلَا تَكُ فِي دَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Kurmakta oldukları tuzaklardan dolayı da sen onların, Müslümanların ve senin aleyhine kurmakta oldukları tuzaklardan dolayı da sakın sen üzülme, bu konuda sıkıntıya düşme. Allah bilmektedir, onların ne planlar çevirdiğinden haberi vardır. Elem yec'al keydehum Allah onların birçok planlarını boşa çıkardın da zaten ve bu ayet-i kerimede ve Fil suresinde okuduğum bu ayette de bizlere haber veriyor. Hazreti Musa yok etmeye çalışan bir firavun vardı. Musa aleyhisselam yok etmek bütün emeli, amacı, gayesiydi. Ama Allah-u Teala gördük ki onun planını boşa çıkardı da Musa aleyhisselam onun sarayında, onun koynunda, tabir caizse onun koynunda büyüttü. Ebrehe Kabe yıkmaya geliyordu ama hiçbir fiziki karşı koyan olmadığı halde Allah-u Teala Ebrehe'nin ordusunu yok ediverdi. Bunlar Kur'an'da zaman zaman anlatılır ki Allah-u Teala tarafından ve bizlere ve peygamberimize dedi ki وَلَا تَكُوْ ف۪ي دَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ Onların kurmada oldukları tuzaklardan dolayı sakın ki sen kaygıya düşme, sıkıntıya düşme, onların hesabını görmek bana aittir. اِنَّ اللّٰهِ مَعَ الَّذ۪ينَ تَقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Zira Allah kötülükten sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir. Allah kendisinden korkanlarla beraberdir. Çünkü onlar kötü yollardan sakınırlar ve daima doğru bir davranış içerisinde olurlar. Onlar eylem ve davranışları kendilerinin yaptıkları kötülükler tarafından değil, kendi doğruluk duygularından kaynaklandığını bilirler. Bu nedenle de kötülüğe iyilikle karşılık verirler. Müminden beklenen davranış da budur. Evet, böylece Nahl suresinde bitirmiş oluyoruz. İnşallah bir başka sohbetimizde bir başka surede sizle birlikte olacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.